Ayrım 3.
Sayfa 34. Salih Özcan aynı zamanda Al Baraka ile birlikte Türkiye'de faaliyete geçen bir İslami finans kuruluşu olan Faysal Finans Grubu'nun ilk kurucu ortağı sıfatını da taşıyordu. Bunun anlamı rabıtanın Türkiye'de Faysal Finans Grubu'nun kuruluşu için Salih Özcan'ı görevlendirdiğiydi. Eski MSP'li milletvekili Salih Özcan ile MSP'li Bakan Ahmet Tevfik Paksu'ya verilen Faysal Finans pay senetleri daha sonra 93 kişiye devredildi. Bunların arasında Adalet Partisi'nin Devlet Bakanı Cemal Külahlı, ANAP'ın ilk genel başkan yardımcılarından Halil Çılgın gibi isimler yanında bu tür kurumlarda sembolik olarak hissesi bulunan Sabri Ülker, Murat Ülker, Asım Ülker gibi kişiler de bulunuyordu. İleriki sayfalarda daha detaylı biçimde değineceğimiz gibi, Ülker ailesi 2001 yılında Faysal Finans Grubu'nun çoğunluk hisselerini devralırken, pazarlıkları yürüten Kemal Unak'ı tanıdı. Hizbullah Operasyonu. Rabıta ve İslami bankerler konusunda ilginç bir kaynakta İçişleri Bakanlığı, yani mülkiye müfettişlerinin 20 Şubat 2002 tarihinde Faysal Finans Grubu'nun Kombasan Holding'den Ülker Grubu'na satılışıyla ilgili hazırladığı rapordur. Dipnot. Mülkiye müfettişi Refik Ali Uçar, A. Cengiz Özgün ve Bankalar Yeminli Murakabı Ümit Peçen tarafından hazırlanan 20 Şubat 2002 tarih ve 6514-15-4R5 sayılı gizli rapor. Bu raporun ayrıntılarına geçmeden hazırlanma nedeninin 2000 yılındaki Hizbullah operasyonu olduğunu belirtmek gerekiyor. İstanbul'da son 1,5 ay içinde kaçırılan 7 iş adamını arayan polis, 17 Ocak 2000 tarihinde Kavacık'ta bir villaya operasyon düzenledi. Çıkan silahlı çatışmada terör örgütü Hizbullah'ın elebaşı Hüseyin Velioğlu öldü. Örgütün askeri kanat sorumlusu olduğu bildirilen Cemal Aydın ve İstanbul sorumlusu olduğu belirtilen Edip Gümüş yakalandı. Operasyondan sonra evde yapılan aramada kaçırılan iş adamlarına ait isim, adres ve istihbarat bilgilerinin yer aldığı dokümanlar bulundu. 19 Ocak tarihinde ise Hizbullah operasyonu çerçevesinde Üsküdar'da bir gecekondudan 10 ceset çıkarıldı. Önce işkence yapılan 10 kişinin kurşunlanarak tel veya iple boğulduktan sonra evin kömürlüğüne ya da bahçesine gömüldüğü, üzerlerine de beton döküldüğü anlaşıldı. İşte Hizbullah'ın kaçırıp öldürdüğü kişilerden birisi de mülkiye müfettişlerinin incelemesine konu olan Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım'dı. İzzettin Yıldırım ve vakıfla ilgili araştırma yapan mülkiye müfettişleri Suudi Arabistan'dan yapılan para transferlerini tespit ettiler. Bu transferin Faysal Finans üzerinden yapıldığını belirleyen müfettişlerin incelemesi bir başka olayı ortaya çıkardı. O da Faysal Finans'ın Konyalı Kombasan grubundan Ülker grubuna devri işlemiydi. Yanlarına Bankalar Yeminli murakabını da alarak incelemeyi sürdüren ekip, ortaya rabıta ilişkilerinin anlatıldığı, para transferlerinin incelendiği ve şirket hisse devirlerinin soruşturulduğu bir rapor çıkardı. Aslında birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi görünen inceleme konularının bir bütünü oluşturan parçalar olması nedeniyle bir araya getirildiği çok net bir biçimde anlaşılıyor. Bu araştırma sonucu çıkan raporun 127. sayfasında bulunan değerlendirme bölümünde yer verilen istihbari bilgilere göre, rabıta 25 Mayıs 1961 tarihinde Suudi Arabistan'ın yarı resmi kuruluşu olarak hayata geçti. Tam adı Rabıtatül Alemül İslamiye, yani Dünya İslam Birliği olan kuruluş, İslam Birliği temelinde İslam aleminde şeriata dayalı devlet modelinin yaygınlaştırılmasına çalışmaktadır. İslam ülkeleri arasında lider pozisyon kazanmayı hedefleyen Suudi Arabistan tarafından kurulan ve merkezi Cidde'de olan rabıta, başta Dünya İslam Gençlik Asamblesi, WAYM ve IIRO olmak üzere muhtelif İslami hayır kuruluşları aracılığıyla İslam'a hizmet vermek ve yardımseverlik görüntüsü altında Vahabilik temelinde propagandada bulunmaktadır. The Muslim World adlı bir gazete çıkaran rabıtanın 1998 yılında kurulan ve merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası rabıtada bir alt kolu olan Kürt İslam Rabıtası isimli bir kuruluşu da bulunmaktadır. Türkiye'de rabıta örgütünün Nurcu kesimlerle ve dolayısıyla irticai çevrelerle ilişkisi Salih Özcan ve Bekir Berk isimli şahıslar vasıtasıyla gelişti. Emniyet kayıtlarında Mustafa Oğlu 1926 doğumlu avukat Bekir Berk'in Nurcu liderlerden olduğu, 1971 yılında Balıkesir'de Nurculuk toplantısı yaparken gözaltına alınıp tutuklandığı, 1972 yılında İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince 1 yıl ağır ve 4 ay Edirne'de zorunlu ikamet cezası ile cezalandırıldığı, 1973 yılında Cidde'ye yerleşip Cidde Radyosu'nda Türkçe Yayınlar bölümünde görev yaptığı, 1990 yılında Türkiye'ye döndüğü ve 1992 yılı Haziran ayı içerisinde İstanbul'da vefat ettiği mevcuttur. İçişleri Bakanlığı'nın hazırlattığı raporda ayrıca Salih Özcan için şu değerlendirme yapılıyor. Birki oğlu Akçakale 1929 doğumlu Salih Özcan'ın ise kapatılan Milli Selamet Partisi eski Şanlıurfa milletvekili olduğu, Nurculuk ekolünde Said-i Nursi'nin talebelerinden olduğu, Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk Kültür Derneği kurucusu olduğu, Rabıta'nın kurucu üyeler arasında yer aldığı, Türkiye temsilciliğini yaptığı ve anılan kuruluşun maddi desteği ve Suudi Arabistan yöneticisi Faysal ailesinin katılım ve ortaklığında Türkiye'de faizsiz bankacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlarının öncülüğünü yapan Faysal Finans'ın faaliyete geçmesini sağladığı değerlendirmelerine ulaşılmıştır. Rabıtayla bağlantılı kişiler Faysal Finans'ı kullandı. Türkiye'de İslami bankerliğin kurulması sırasında Rabıta'nın ilişkilerine yeni bir örnek, bu kurumla ilgili olarak mülkiye müfettişleriyle bankalar yeminli murakabının hazırladığı raporların satır aralarında gizli. Raporun 15. sayfasında Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı ile ilgili olarak hazırlanan 24 Mayıs 2001 tarih 65 Taksim 4, 32 Taksim 3, 158 Taksim 26 sayılı ayrı bir rapora atıfta bulunarak bu vakfın başkanı İzzet Yıldırım adına rabıta ile ilişkisi olan kişiler tarafından para gönderildiği ortaya çıkarıldı. Para transferinde kullanılan kurumun ise Faysal Finans olduğu belirlendi. Rapora göre vakıf başkanının Faysal Finans Grubu'na 10 dolar yatırarak 1 Ocak 1996 tarihinde açtırdığı 159.499 no'lu hesaba 29 Mart 1996 tarihinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden Hüseyin Abdulhadi Muhammed tarafından 15.000 dolar para gönderildi. Aynı kişi tarafından bu hesaba 16 Ekim 1996 tarihinde 1000 dolar, 11 Eylül 1997 tarihinde 14.000 dolar, 14 Ekim 1997 tarihinde de 6.500 dolar havale gönderildi. Paraların tümü vakıf başkanı İzzet Yıldırım tarafından çekilirken, müfettişlerin ifadesini aldığı vakıf yöneticilerini yakından tanıyan Iraklı Hamza Eminoğlu'nun 30 Aralık 2000 tarihinde verdiği ifade, rabıtanın Türkiye ile ilgisini kesmediğini de ortaya koyuyordu. İstanbul'a gelip iş ararken Arapça bildiği için Tenvir Neşriyat'ın sahibi Sıddık Dursun'un iş teklifini kabul eden Eminoğlu, Zehra Vakfı'nın başkanı ile bu yolla tanıştığını söylüyordu. İfadesinde Zehra Vakfı'na gidip geldiğini söyleyen Eminoğlu, Riyad'dan vakfa para gönderen Hüseyin Abdülhadi Muhammed isimli şahsı tanıyor musunuz şeklindeki soruya şu karşılığı verdi. Ben Hüseyin Abdülhadi Muhammed'i 1987 yılında yanılmıyorsam İzzettin Yıldırım veya Sıddık Dursun kanalıyla tanıdım. Benim iyi derece İngilizce ile Arapça bilmem sebebiyle ve Hüseyin Bey Bursa'ya ziyaret için gitmek istemesi üzerine İzzettin Yıldırım Bey bana Bursa'da ikamet eden Gıyasettin Bingöl Bey'in telefonlarını vererek oraya gittiğimizde bize yardımcı olacağını söyledi. Ben de Abdülhadi Bey'i alarak Bursa'ya gittim. Burada bizi Gıyasettin Bey karşıladı ve evine götürdü. 2 gün süreyle Hüseyin Bey'i Bursa'da gezdirdik. Daha sonra İstanbul'a döndük. Hüseyin Abdülhadi Bey'le daha sonraki yıllarda da bir araya geldik veya karşılaştık. Kendisi aslen Suriye uyruklu olup Suudi Arabistan'da oturmaktadır. Suudi Arabistan'da Abha kendinde bulunan Şeriat Fakültesi'nde tefsir hocası olarak görev yapmaktaydı. Kendisi kariyer olarak doktordur. 2 eşli olup eşlerinden birisi Türktür. Zaten genelde Türkiye'ye yaz aylarında ailesiyle birlikte gelmekte ve İstanbul'da kalmaktadır. Ben de kendisini ya Zehra Vakfı'na gittiğimde görüyordum veya benden bir yardım istenmesi halinde telefonla arayıp geleceğini haber veriyor, o zaman kendisiyle görüşüyordum. Hüseyin Abdülhadi Nur Cemaati tarafından özellikle 6 yaşındayken Said-i Nursi'ye babası tarafından yazılmış olan bir mektup nedeniyle kendisine çok değer veriliyordu. Bu konuda tarihçeli hayat içerisinde bu mektubun tamamı bulunmaktadır. Hüseyin Abdülhadi dışında ayrıca onun vasıtasıyla yine Suriye uyruklu olan Suudi Arabistan'da oturan Profesör Doktor Mustafa Müslüm ile tanıştım. O da Suudi Arabistan'da öğretim üyesidir. Ayrıca Suudi Arabistan Kuzey Irak'ta Şeriat Fakültesinin kuruluşu için 1993-1994'lü yıllarda Kuzey Irak'ta Mesud Barzani ile görüşmek ve anlaşma sağlamak suretiyle bu fakülteyi kurmuşlardır. Bu görüşmeleri Suudi Arabistan adına Hüseyin Abdülhadi ve Profesör Doktor Müslüm yürütmüştür ve halen bu fakülte faal olup Suudi Arabistan'daki üniversiteye bağlıdır. Ayrıca APHA'da bulunan fakültenin dekanı Abdullah Müslühi'yi de tanımaktayım. Bunlar heyet halinde İstanbul'a gelmişlerdi. Kendileriyle o zaman görüşmüştüm. Ve APHA fakültesi Kuzey Irak'taki üniversitenin kuruluşuna katılan konumundaydı. Ayrıca Abdullah Müslühi, Suudi Arabistan'da bulunan Rabitatül Alemi İslami kuruluşuna bağlı insani yardım kuruluşu niteliği taşıyan Hayatül İgasetül İslami isimli kuruluşun denetimi ve sorumluluğunu taşıyan birisidir. Bu kuruluş Kuzey Irak'ta halen faaliyetine devam etmektedir. Türkiye'deki faaliyetleriyle tanıdığımız rabıtayla ilişkisi olan kişilerin Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinde Suudi Arabistan'da bir üniversiteye bağlı olarak Şeriat Fakültesi kurmaları ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak Barzani ailesinin de Şeyh Ahmet Barzani, Molla Mustafa Barzani ve Mesud Barzani Nakşi olduğu dikkate alındığında rabıta ve tarikatlar ilişkisi çerçevesinde bu şaşkınlığımızın uzun sürmemesi gerekir. Dipnot: M. Akif Beki, Nakşiler, Yeni Yüzyıl Yayınları, sayfa 43. Uğur Mumcu haklı mı çıktı? Aslında 2001 yılında gerçekleşen terörist saldırı Uğur Mumcu'nun hassasiyetlerinin haklı olabileceğini ortaya koydu. İslami bankerlerle ne finanse ediliyordu? Şeriat ve terör mü? 11 Eylül 2001 tarihinde Usama Bin Laden liderliğindeki El-Kaide adlı örgüte mensup teröristlerin kaçırdığı iki uçakla New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine çarpması sonrası ABD bunun yanıtını tartışmalı da olsa tüm dünyaya verdi. İslami kuruluşların ve işbirliği içinde olan şirketlerin terör faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı aşikardı. Gerek fon sağlayarak gerek transferlerle kasıtlı ya da değil bir şekilde bu tartışmaların içinde adları yer aldı. 11 Eylül saldırıları yalnız ABD için değil tüm dünya için önemliydi. Sonuçları itibariyle bugün yaşananlar bunu gösterdi. Ama asıl önemlisi İslam ile terör kelimelerinin yan yana getirilmesiydi. Bu olayda yaşamlarını yitiren 3000 kişinin yakınları ABD mahkemelerinde trilyon dolarlık davalar açtılar. Ve bu davalarda tartışılan konuların bir tanesi de teröristlerin finans kaynaklarıydı. Ayrıca para transferlerini nasıl yaptıkları üzerinde de duruldu. ABD Başkanı George W. Bush terörle mücadelede para kaynaklarının kesilmesinin önemine işaret ederken teröre yardım eden kuruluşlara ilişkin de bir liste açıkladı. Bu kuruluşların mal ve mali varlıkları tüm dünyada olduğu gibi 16 Kasım 2002 tarihli resmi gazete ile Türkiye'de de donduruldu. Bu kapsamda Kolombiya Bölge Mahkemesi'nde görülen bir davada teröre yardım eden kuruluşlar arasında para transferine aracılıkları ile İslami bankacılık sistemi de masaya yatırıldı. İslami bankacılık sistemi ve uluslararası terörizmdeki rolü mahkemede tartışılan konulardan birisiydi. Dipnot: http://news.findlaw.com. Burada dile getirilen iddialar aslında Uğur Mumcu'yu haklı çıkarıyordu. Bu davada hakkında şikayetçi olunan birçok kişi ve kurum vardı. Davanın sanıkları arasında ise tanıdık isimler yer alıyordu. İşte bazıları: Al Baraka Investment and Development Corporation, Al Baraka Bank, Dallah Al Baraka Group, LLC D1, Dar Al Maal Al İslam, Rabıta Trust. Türkiye'de uzun süre faaliyet gösteren ve bir holdinge satışı sonrası başka bir isimle faaliyet gösteren Saudi American Bank, Samba ve tabii ki Özal Topbaş Zapsu soyadlarıyla birlikte BİM, Akgıda, Ahsen Kimya gibi firmalarda yönetim kurulu üyeliği ve ortaklıklarda bulunmuş olan Yasin Abdullah Alkadı, Türkçe söylenişiyle Yasin Abdullah Elkadı. Yasin Elkadı bu davada El-Kaide örgütünün lideri Usame Bin Laden'in en önemli finansörlerinden birisi olarak anlatılıyor. Kadının savaş kurbanlarına ilaç, giysi ve yiyecek yardımı yapmak amacıyla kurulan Muvaffak yani Kutsal Kurtuluş adlı vakıf aracılığıyla El-Kaide'ye milyonlarca dolarlık para transfer ettiği öne sürülüyor. Bazı Avrupa ülkeleriyle Etiyopya, Sudan, Pakistan ve Somali gibi ülkelerde kurduğu ofisler aracılığıyla bağış toplayan Muvaffak yani Kutsal Kurtuluş adlı vakfın ABD'de de posta kutusu olarak faaliyetini sürdürdüğü belirtiliyor. Kadının 1992 ile 1997 arasında Usama Bin Laden grubuna transfer ettiği paranın miktarı 15 ile 20 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Yasin El-Kadı ABD'de Nevada'da kurulu olan Global Diamond Resource'un direktörlüğünü de yaptı. Burada New Diamond Holding'i temsil ediyordu. Bu şirket Güney Afrika'da 3 maden sahibi. FBI'ın en fazla aradığı 3 El-Kaide sanığının da elmas madenleriyle ilişkisi olduğu anlaşıldı. El-Kaide 11 Eylül 2001 tarihinden sonra geleneksel para transferinde zorlanmaya başladı. Geleneksel bankacılık yollarını kullanmanın riskli hale gelmesi üzerine örgüt, değerli taşları nakit transferinde kullandı. Konuyla ilgili soruşturma yapan Avrupalı bir görevlinin ifadesine göre, El-Kaide'nin finans kaynaklarını kurutmak için oluşturulan bu elmas hattını kesmek gerekiyordu. Yasin El-Kadı aynı zamanda bir Suudi Arabistan şirketi olan M.M. Batku Company'nin de başkan yardımcısıydı. Bu şirketin ortaklarından Tallal Muhammed Batkuk aynı zamanda Yasin El-Kadı'nın başında olduğu Muvaffak yani Kutsal Kurtuluş Vakfı'nın da kurucularından. Batkuk aynı zamanda Dallah Al-Baraka grubunun başkanı Salih Kemal'in oğlu Abdullah Saleh Kamel ve Muhammed Bin Laden'in oğlu Salih Muhammed Bin Laden ile birlikte Al-Mustakbal adlı grubun üyesi. Aynı dava dilekçesinde El-Kaide'nin faaliyetlerine ne tür yöntemler kullandıklarını ve İslami finans kuruluşlarıyla ilişkileri de şöyle anlatılıyordu. 1970'lerin sonu itibariyle Suudiler ve Körfez ülkeleri İslam propagandası için kullanılan bankacılık sistemini dünya genelinde yenilediler. En temel finansal araç ise zekat adı altında şekillendi. Zekat İslam'ın 5 temel şartından birisi ve standardı %2,5'tu. Kur'an'a göre zekat fakir ve ihtiyaç sahiplerine verilirdi. Fakat El-Kaide'nin teorisyenlerinden ve İngiltere'de yaşayan Ömer Abu Ömer zekat fonlarının Allah yolunda savaşta kullanılmasını onayladı. Sonunda dini vecibeler gereği verilen zekat yasal zemine oturtularak oluşturulan fonlar sayesinde teröristlerin kullanımına sunuldu. ABD Dış İlişkiler ve Hazine Genel Sekreteri olan John B. Taylor, Nisan 2002'de terörizmle mücadelede en önemli hedefin finansal kurumların teröristler tarafından kötüye kullanımının önlenmesi olduğunu söyledi. Körfez ülkelerinde bu kurumların birçoğunda bulunan düzenleyici kurallardaki eksikliklere dikkat çekildi. El-Kaide eylemleri için gereken finansmanı büyük ölçüde zekat ve direkt bağışlardan elde ediyordu. Nitekim Usama Bin Laden 1998 yılının Aralık ayında Müslümanların zekatlarını ve paralarını Taliban rejiminin kullanımına vermelerini tavsiye etti. Laden'in birçok Suudi ve Körfez İslami bankaları ile ortaklıkları bulunuyor. Sudan'da ise İslami finans kurumu oluşturmuş durumda. Bu kuruluş teröristlere fon akışı sağlıyor. İslami bankaların faaliyetleri ve enstrümanları önemli ölçüde El-Kaide ve işlemlerine ciddi katkılarda bulundu. Merkezi Cidde'de bulunan Al-Baraka Yatırım ve Kalkınma, Arap ve İslam ülkelerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Çoğu da Al-Baraka Bank olarak işlem yapıyor. Rus gizli servisi Al-Baraka'nın Çeçenistan'da savaşan militanlara para aktarılmasıyla ilgili rolü hakkında detaylı bilgilere sahip. Servis bu finansmanın zekatlardan geldiğini rapor etti. Rusya Çeçen direnişine katılan Arap kökenli ve Ruslar tarafından öldürülen Hattab ve Çeçen direniş lideri Basayev'in hesaplarına gelen paraların buralardan transfer edildiğini rapor etmişti. Al-Baraka Laden'in Sudan'daki işlemleri sırasında kendisine ciddi finansal altyapı sağladı. 11 Eylül saldırısını gerçekleştiren iki terörist Ömer Al-Bayumi'den San Diego'daki evlerinin kirası için parasal yardım aldılar. Bayumi şu anda en fazla arananlar listesinde ve Ömer Bayumi Al-Baraka şirketinin finansal direktörünün asistanlığını da yapmıştı. Mahkemede Dallah Al-Baraka ve Al-Baraka Bank'ın El-Kaide teröristlerine hem finans hem de malzeme desteği sağladığı iddia edildi. Bosna Haber Alma Teşkilatı'nın AID raporuna göre Türkiye'deki bir özel finans kurumu Usama Bin Laden'e yönelik yardımların toplanması ve transferiyle operasyonlarını destekledi. Bazı yasa dışı insani yardım organizasyonlarının Bosna Hersek Federasyonu tarafından soruşturulması başlığını taşıyan rapora göre 1998 yılında insani yardım organizasyonunun Sarajevo'daki Deposit Bank'taki operasyon adlı hesabına para akışları gerçekleşti. Ana para akışı Suudi Arabistan'daki Deutsche Bank üzerinden Türkiye'den Al-Baraka Türk AŞ aracılığıyla yapıldı. Hesabın tutarı da 2.13 milyon ABD dolarıydı. Gerçekten de Levent'teki HSBC Bank ile Şişli'deki sinagoga yönelik intihar saldırıları ve Usame Bin Laden ile Türk gençlerinin ilişkisi, Uğur Mumcu'nun yıllar öncesinde duyduğu kaygının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıkarıyordu. İskenderpaşa Cemaati. Kısa bir Kemal Unakıtan portresiyle İslami finans kuruluşlarının küreselleşen faaliyetlerine değindikten sonra şimdi sıra puzzle'ın parçalarını bir araya getirmeye geldi. Böylece Unakıtan'ın da içinde bulunduğu kalabalık fotoğrafı görebileceğiz. İskenderpaşa cemaati denilince akla gelen Mehmet Zahit Kotku, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Gümüşhaneviye kolundandır. Bir tarikat lideri olarak 1959 yılından itibaren atandığı Fatih'teki İskenderpaşa Camii'nde verdiği vaazlar ve yaptığı toplantılar, gençler de dahi zamanın muhafazakar yani İslamcı çevreleri tarafından dikkatle takip ediliyordu. Kotku'nun fikirleri radikalizm içermezken akademisyen olan ve kendisinden sonra İskenderpaşa cemaatinin başına geçen Mahmut Esat Coşan'la birlikte İslamcı tüccar ve iş adamları ile ekonomist ve mühendisler için çekim merkezi haline geldiler. Diğer tarikatlar gibi çok sıkı kuralları olmayan İskenderpaşa cemaati arasında iş hayatının olağan uygulamaları rahatlıkla kabul görüyordu. Bankadan faiz almamak en dikkat edilen şeydi. Bu cemaat içinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Korkut Özal gibi isimler de yer alıyordu. Zamanla İskenderpaşa dergahı diye anılır hale gelen camideki günleri Nazif Gürdoğan, Görünmeyen Üniversite İz Yayıncılık adıyla kitaplaştırdı. Kitapla anlatıldığına göre Mehmet Zahit Kokku, yalnız İstanbul'da değil aralarında Türkiye'yi yönetecek adayların da olacağı kişilerle Ankara'da da toplantılar yapıyordu. Zaman zaman damadı Esat Coşan'la birlikte Anadolu'ya da toplantılar için gidiyordu. Turgut Özal gibi dönemin muhafazakar gençlerinin çalıştığı devlet planlama teşkilatında birçok kişiyle Ankara'daki evlerde toplantı yapan Kotku'nun gözdesi Necmettin Erbakan'dı. Erbakan İskenderpaşa cemaati içinde en parlak kişilerden birisiydi. İTÜ'den sonra Almanya'da motor konusunda aldığı mühendislik eğitimi ilgi toplamıştı. Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'yu da milli sanayi fikrine inandıran Erbakan, kafasındaki motor fabrikasını kurmak için destek istedi. Gürdoğan Görünmeyen Üniversite kitabında bunu şöyle anlatıyor. Hoca Efendi kola içecekler ve kağıt mendil gibi tüketim maddelerine dayanan sanayileşmenin Türkiye ile birlikte tüm İslam dünyasını batının tutsağı haline getireceğinin bilincindeydi. Hoca Efendi kendi kültürümüze sahip olmak ve batının pazarı olmaktan kurtulmak için temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir sanayileşmenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın elde edilmesine önemli bir güç olduğuna inanıyordu. Bu yüzden Türkiye'nin sanayileşme tarihinde önemli bir girişim olan Gümüş Motor Fabrikası'nın kurulmasında öncü olmuştur. Erbakan Hoca'nın gerçekleştirdiği bu önemli proje Hoca Efendi'nin sohbetlerinde oluştu. Hoca Efendi'nin yakınlarının ve kendisinin de bu yatırımda hisseleri vardı. Erbakan Kotku'nun Nakşibendi tarikatının Gümüşhaneli kolundan olduğu için fabrikaya da Gümüş Motor adını vermiş, 200 ortaklı fabrikanın 1959 yılındaki açılışını da kendisine yaptırmıştı. Ancak bu girişim yolsuzluk iddialarıyla batarken kısa bir süre sonra 1963 yılında hisseleri Türkiye Şeker Fabrikalarına geçti. Şirket daha sonra Pancar Motor olarak devam edecek. Aradan geçen yıllar içinde Kotku'nun öğrencilerini de ne kolalı içeceklere ne de batıya karşı alerjisinden eser kalmayacaktı. Tarikat siyasette. Bu başarısız girişimden sonra 1966 yılında Erbakan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne girdi. Bunun arkasından bu tarikat siyasi hayatta etkili olma girişiminde bulundu. 1969 yılında Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Erbakan, böylece ait olduğu tarikatına Türkiye üzerine söz söyleme şansı verdi. 1950'lerde Demokrat Parti, 1960'larda Adalet Partisi'nde örgütlenerek merkez sağ partiler içine yer almayı tercih eden İslamcı siyasal akım, 26 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi, MNP adıyla ayrı bir siyasi güç olarak ortaya çıktı.